Sayfa 27. Kelepçelerdeki zincirler sökülmeden araçtan indirilirken dışarıdaki karşılayıcıların alaycı gülüşleri. Hadi bakalım, işçi köylü gelip kurtarsın sizi. Hadi halk savaşına. Gidi komünist veletleri, gidi vatan hainleri. Ordu gençlik el ele, doğru hapishaneye diye dalga geçişleri yüreğini demin kafasına yediği darbeden daha fazla acıtıyor. Görev icabı mı yapıyorlar bunu, yoksa gerçekten bu kadar düşmanlar mı? İlan edilmemiş bir iş savaşta mıyız? Birden gülüşmeler arasında iki pençenin arkadan dolanıp koltuk altlarına yapıştığını ve ayaklarının yerden kesildiğini hissediyor. Debelenip arkaya doğru bir tekme savuruyor. Merdivenden yuvarlanma diye yardım etmeye çalışıyorduk. Ospu diye bağırıyor adam. Bu yavurlara iyilik de yaranmaz. İçinden affedersiniz yardım etmek istediğinizi anlamamıştım demek geçiyor. Korktuğundan, yaranmak istediğinden falan değil, gerçekten minnet duyduğundan ve belki de adama haksızlık etmiş olduğu için. Ama kendini çabucak toplayıp susuyor. Gündelik yaşamın insancıl kuralları geçerli değil burada. Burada başka bir dünya, başka kurallar var. Ölümle beslenen, birazdan yaşayarak belleyeceği ve ömür boyu unutmayacağı kurallar. Çocukken uçtu uçtu, kuş uçtu oyun oynarken neşeli karga tulumba bağırışları arasında havaya fırlatılışını anımsatan biçimde bindirildiği merdivenlerden sonra ite kaka geçirildiği ve dünyanın bir ucundan öteki ucuna gidiyormuşçasına uzun gelen koridor boyunca çığlıklar, böğürmeler, küfürler ve tümünü bastıran oynak bir Anadolu havası duyuluyor. Eski tüfeklerin anlattıkları işkenceye hazırlık psikolojisinin değişmez dekoru. Ne kadar anlatılsa, kitaplarda, romanlarda ne kadar okunsa, ne kadar hazırlıklı olunsa yaşanmadan asla bilinemeyecek bir şey. İçinde, tam göğsünün ortasında iki memesinin arasında bir yerde korku, dehşet falan değil, neredeyse cinsel hazla benzeyen bir heyecan kuşu pırpır ediyor. Boğazından geçip ağzından fırlayıverecekmiş gibi oluyor. Bu anı, bu deneyi yaşamak, kendisini sınamak istediğini, sınavdan başarıyla çıkarsa kendisiyle barışacağını, güçleneceğini, zenginleşeceğini fark ediyor. Ağır bir kapı gıcırtıyla açılıyor. Ürpertecek kadar soğuk bir yere sokuyorlar. Gözlerindeki bağı çözüyorlar. İlk anda sandığı gibi taş bir hücre değil. Genişçe bir yer burası. Kim bilir ne kadar zamandır bağlı kalan gözleri soluk ışığa alışınca taş duvarlara asılı garip aletleri, şişler, mengeneler, ameliyat araçlarına benzeyen kerpeten gibi şeyler. Kapının hemen yanında üzerinde eski bir Remington daktili olan çıplak tahta sehpayı, ortadaki tahta iskemleyi ve köşede doktor muayene yatağına veya yüksek bir karyolaya benzer demir masayı görüyor. Burnunu dışarıda bırakan siyah kar maskesi taşıyan uzun boylu, sivil giyimi bir adam kelepçeyi çözerken, "Biraz gayret etsen kelepçelerden kurtulabilirmişsin. Kuş yavrusu gibi ellerin varmış," diyor. Sesi yumuşak, hatta sevecen, tuhaf çağrışımlar yaptırıyor. "Ellerin küçük beyaz güvercinler gibi," derdi Arın. Pek cimrice, pek seyrek kullandığı aşk ve sevgi cümleciklerinden biri. Neden bunu düşünüyorum şimdi? Ne ilgisi var Arın'la bütün bunların? Karıncalanmış, parmaklarını hareket ettirmeye çalışıyor. Şimdi ne yapacağımı, nasıl davranacağımı düşünmem gerek. Ömer, gençlerle konuşurken bu konu açıldığı zaman işkence de kural, ya adından başka bir şey söylemeyeceksin, eğer gözün kesiyorsa tabii, ya da örgüte dair önemli bilgileri ölümüne saklayarak gereksiz ayrıntıları anlatacaksın. Firarda olan, bulunamayacak ya da örgütle hareketli bir hiç ilişkisi olmayan kişilerle ilgili ayrıntılı ve doğru bilgiler vereceksin derdi. Hiçbir zaman sıkı bir militan olmadım ben diye düşünüyor. Bazen böyle olmayı istediğim halde kör inancın işleri kolaylaştırdığını bildiğim halde hep soru sordum. Yemez içmez, sevişmez, ağlamaz, buruşmaz, kırışmaz devrimci bacı olamadım. Romanlarda bile sevemedim böyle kadın karakterlerini. Kahramanların kumaşından biçilmemişim. Belki de hayata çok bağlıyım da ondan. Yaşama içgüdümün şaşırtacak kadar güçlü olduğunu kim söylemişti? Bütünüyle susmayı beceremeyeceğini düşünüyor. Bir şeyler söyler gibi yapıp hiç bilgi vermemek en uygunu. Ne yapacağına karar verir vermez kendini rahatlamış ve özgür hissediyor. Sonraki dakikalarda, saatlerde, günlerde acıdan ve yorgunluktan kendinden geçip yüzüne dökülen suyla ayılırken sözde doktor olan bir yaratığın kalbini dinleyip yaşıyor ama siz de biraz dikkatli olun dediğini hayal meyal işitirken, güzel ve sağlıklı vücudu elektrik şokları altında titrerken, kendini kor gibi hissettiği halde sadece azap çektirmek için değil, aynı zamanda elektrik yüklü olduğu için bir yudum su verilmezken, yerde bacaklarının arasından kan sızarak çırılçıplak yatarken konuşmuyor, sadece acıdan bağırıyor. Bilincinin yerine geldiği anlarda güzel şeyler düşünmeye çalışıyor. Çiçek açmış ağaçları, erguvanları, mimozaları, pembe badem dallarını, bembeyaz elma çiçeklerini, sarı kamelya güllerini, denizin pırıl pırıl çakılları, usul usul yalayışını, İstanbul'da güneş batışlarını, masmavi gökleri, karlı dağları, bildiği, yaşadığı ne kadar güzellik varsa hepsini. Neden bu kadar acı çektirdiklerini bir türlü anlayamıyor. Önemli biri olmadığını bilmeleri gerek. Konuşacağı, söyleyeceği, öteceği ne var ki? Yazılar, tartışmalar, düşünceler, kitaplar, umutlar, heyecanlar ve önce Türkiye'yi, sonra dünyayı elinden tutup kurtuluşa doğru götüreceklerini, bunun acı çekmeye de, ölmeye de değer olduğunu inanan çoğu genç, bir avuç insan, hepsi bu işte. Adli tıp binasının önünde, elinde bir çınar yaprağıyla Paris'e karşı duruyor. İfadeye mi, tanıklığa mı, teşhis zaptını imzalaya mı, ne amaçla nereye götürüleceğini henüz bilmiyor, merak da etmiyor. Görevli, merkeze kadar gideceğiz demişti. Bu ülkedeki gazetecilik deneyimine göre merkez dediği yer emniyet müdürlüğünde olmalı. Kaldırıma park etmiş araç, bu defa tam olması gerektiği gibi. Siyah ama ürkütücü değil. Ya da ben artık hiçbir şeyden ürkmüyorum. Yaşlanmak mı, nasır bağlamak mı, kaybedecek bir şeyin kalmaması mı? Geçen zamanın, bunca yaşamışın kazandırdığı bir özgüven duygusu belki de. Eski büyük bir binanın arka tarafındaki ikinci il girişlerden birinin önünde duruyorlar. Şoförün yanında oturan görevli, arabanın kapısını açıyor, inmesine yardımcı oluyor. Soğuk ve mesafeli bir sesle de olsa, başka nasıl olabilirdi ki? Buyurun diyerek soktukları oda, basit ama zevkli döşenmiş, aydınlık ve ferah, herhangi bir iş yerinden pek farklı değil. Koyu renk takım elbiseli adam, sorgu yargıcı olmalı. Masasının önündeki koltuğu işaret ediyor. Oturun lütfen, Madame Öztürk. Neredeyse refleks haline gelmiş bir saplantıyla, Öztürk değil, Öztürk diye düzeltirken oturuyor ve çantasından sigarasını çıkarıyor. İzin verir misiniz? Tabii, zaten ben de içiyorum. Çantasında çakmak aradığını görünce, adam yerinden kalkmadan masanın üzerindeki çakmağı uzatıyor. 35-40 yaşlarında, görünüşte hiçbir özelliği olmayan sıradan bir bürokrat. Eski Fransız filmlerinin hatırladığı beyaz kolalı gömleğinin kollarına siyah koltuklarını takmış, başını üstü kağıtlarla dolu masasının üzerine eğmiş, günün sonuna sarkmış can sıkıcı bir işi bir an önce bitirip evine gitmek için acele eden bezgin tapu memurlarına benziyor. Adamın konuşmaya başlamasını beklemeden, ''Burada ne sıfatta bulunduğumu öğrenmek isterdim.'' diyor. Öncelikle biraz önce teşhis ettiğiniz kişiyle ilgili teşhis tutanağını imzalamak için. Morga götürüldüğü andan beri ilk kez ondan belirsiz bir nesne gibi L olarak değil, şahıs olarak, kişi olarak söz edildiğini duymak huzursuzluk veriyor. Anıların bulanık, yumuşak ve gerçeküstü dünyasındaki gezintisi sona eriyor, gerçekler dünyasının dayanılmazlığına, acımasızlığına, saçmalığa varan korkunçluğuna dönüyor. Hep aynı sesleri çıkaran bir kurgu bebek gibi. Teşhis ettim onu, teşhis ettim diye tekrarlıyor. Monsieur Murat'ı nereden tanırdınız Madame Öztürk? Monsieur Murat, Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da tanınan bir diplomat ve üst düzey bir bürokrattır. Özellikle 1980'deki askeri darbeden sonra Türkiye'nin dünyadaki kötü imajını değiştirmek için çabalayanlardan biridir. Benim mesleğimdekilerin çoğu tanır onu. Kişisel olarak, yani yakından tanır mıydınız demek istemiştim. Mesleğim gereği tanıdım. Daha çok Türkiye dışında, Avrupa'da izlediğim basın toplantıları sırasında falan. Ama hakkında epeyce bilgim olduğunu söyleyebilirim. Yanlış anlamayın, burada sadece bilgisine başvurulan biri olarak soruşturmanın derinleştirilmesine yardımcı olmak üzere bulunuyorsunuz. Tanık bile değilsiniz. Yine de merakım bağışlayın, kendisiyle neden bu kadar ilgileniyordunuz? Kendisiyle fazla ilgilendiğimi söyleyen sizsiniz. Mesleğimin gerektirdiği kadar ilgileniyordum. Ayrıca benim, junta döneminde yurt dışına kaçmış bir siyasal mülteci olduğumu ve Türkiye'ye ilişkin gelişmeleri farklı bir dikkatle izlediğimi de unutmamalısınız. Arı Murat önemli ve bilinen bir kişiliktir. Anlıyorum. Sizce burada Paris'te bir suikaste uğraması için bir neden olabilir miydi? Örneğin, olayı gazeteniz için haberleştireceğinizi tahmin ediyorum. Suikasti nasıl yorumlayacaksınız? Her şey o kadar korkunç ve o kadar yeni ki ne araştırmaya ne de düşünmeye fırsat bulabildim. Yarın nasıl yorumlayacağımı gazetede okuyabilirsiniz. Doğru bir yorum için elimizde cinayet işleyenler hakkında bilgi olması, en azından kimi ipuçlarına ulaşılması gerek. Hazır buraya kadar gelmişken haberi düzenleyebilmek için ben de biraz bilgi alayım sizden. Henüz kimsenin yakalanmadığını sanıyorum. Arın, korku filmlerinde görülen tuhaf bir demir yatakta, hayır kutuda, morgda yatarken nasıl bu kadar sakin olabildiğini düşünüp kendinden korkmaya başlıyor. Taşıyamayacağım kadar acı yüklendiği zaman duyguları tümüyle uyutulmuş, dondurulmuş, robotlaşmış gibi olur. İçindeki ölüm ıssızlığının çılgın ve çaresiz bir çığlığa dönüşmesi, yüreğini çatlatması sonra gelir. Çocuğun ölümünde de böyle olmuştu. Cesedi teşhis etmesinin formalite icabı olduğunu, dayanamayacaksa resmi deyimle imtina edebileceğini söylemişlerdi. Ama o görmek istemişti. Hayır, bu o değil diyebilmeyi ummuştu belki de. Çocuk da tıpkı arın gibi demir bir masada yatıyordu. Yüzünde acı yoktu. Sanki büyümüş, olgunlaşmış gibiydi. Oysa sadece 2 yıldır görmüyordum oğlumu. Delikanlılar 2 yılda büyüyüveriyorlar. Ölünün cansız soğuk yanaklarını okşadığında içi ürpermişti. Ne kadar uzak, ne kadar yabancı diye düşünmüştü hüzünle. Yakıcı ve çılgın acı daha sonra gelmişti. Duyanları ürperten, vahşi uzun bir çığlık, bir ölüm narası olarak ve sorgu yargıcı mı, savcı mı, özel bir görevli mi, her neyse karşısındaki adamın sözlerini kavramaya çalışıyor. Henüz ciddi ipuçları elde edemedik ama umarım gecikmez. Türk bakanlarının Türk istihbaratının da paralel bir soruşturma sürdürdüklerini biliyorsunuz herhalde. Siz Fransız uyruğuna geçtiğiniz için kendi isteminiz dışında sorgulayamazlar. Ama onlar da bilginize başvurmak isteyebilirler. Ya da belki siz bize veya onlara daha ayrıntılı bilgi vermek istersiniz. Yavaş yavaş bu oyundan sıkıldığını hissediyor. Benim de öğrenmek istediğim bir şey var. Arın Murat'ın Paris'te sokak ortasında vurulmasıyla ne gibi bir ilişkim olabileceğinin düşünüldüğünü öğrenmek isterdim. En başta da cesedin üzerine basa basa ceset demişti. Cesedin teşhisinde neden benden yararlanıldığını. Üstelik herkes ölünün kimliğini apaçık bilirken ve Paris'teki tek Türk kökenli ben olmadığım halde. Bütün bunlar sadece hukuksal prosedür. İnanın bana, ayrıca teşhis edenler sizden ibaret değil kuşkusuz. Sizden önce bizzat Büyükelçinin bilgisine başvuruldu. Maktulün eşi ve kızı da Paris'e gelmek üzereler. Ama onlara şu aşamada acı vermek istemedik. Cesetten sonra şimdi de aynı soğukluk ve acımasızlıkla başka bir söz. Maktulün eşi ve kızı. Ağdalı hukuk metinlerinden fırlamış, sanki dalga geçer gibi söylenmiş, dramatik bile olamayan, içi boş bir kalıp. Şu aşamada insancıl nedenlerle acı vermek istemedikleri bir eş. Ama bana acı verilebilir. Arın Murat'la ilgili her aşamada acı verilebilir bana. Maktulün eşi, Arın'ın evli olduğu kadın, karısı. Ailelerin büyük gazetelere verdikleri evlilik ilanlarını ve sosyal tutumlarındaki haberleri 1973 kışında Ömer ve çocukla birlikte İstanbul'da annesinin evinde yaşarken görmüştü. Tüccarzadelerden Murat ailesinin büyük oğlu Arın Murat'la eski sefirlerden birinin zarif ve güzel kızı İpek'in Ankara'da muhteşem bir düğünle evlendiklerini, gelinin nikah tayyörünün Chanel'den olduğu, büstü tümüyle incilerle bezenmiş, duvağına serpme inci çiçekleri işlenmiş gelinliğin Dior'da hazırlandığı, bu gelinlik içinde genç gelinin bir peri masalından çıkmış gibi göründüğü, gelinin annesinin sade şıklığına karşılık, damadın annesinin değerli mücevherleri ve erguvan rengi kadife tuvaletiyle göz kamaştırdığı yazılıyordu. Gazetedeki fotoğrafı dikkatle uzun uzun inceledi. Madonna suratlı gelin gerçekten güzeldi. Hani dupduru bir güzelliği var derler ya, işte o türden. Biraz donuk, solgun, ince bir güzellik. İçinde ne acı ne de kıskançlık duydu. Sadece Arın'la ne kadar ayrı dünyalardan geldiklerini ve ne kadar ayrı dünyalara doğru gittiklerini düşündü. Yavaş yavaş ayaklanmaya başlamış, eski koltuklara tutuna tutuna yürümeye çalışan küçük oğlanın peşi sıra dolaşmakta olan annesi, ''Senin Arın Murat evlenmiş.'' dedi sitemkar bir sesle. İyi bir evlilik yapamamış, emeklerini heba etmiş, ne yaptığı, ne iş tuttuğu belli olmayan o komünistten bir de çocuk peydahlamış kızına duyduğu öfke sesine yansıyor, yarayı kaşıyarak hınç almak istiyordu. ''Evet anne, ben de gazetede okudum. Allah mesut etsin.'' Umursamaz gibi davranmak, konuyu dağıtmak için çocukla oynamaya başladı. Hep kendi kafana gitmeseydin, Ankara'da komünistlerin arasına düşüp de bu işlere bulaşmasaydın, şimdi o fotoğraflardaki gelin sen olacaktın. Olmayacaktım anne. Hiçbir zaman anlamadığın, kabullenemediğin bir şey, Arın'ın benimle evlenmeyeceğiydi. Böyle bir evliliğin kafanda sen yazmıştın, sen hayal etmiştin. Ama bak, adam evlenmek için bile senin evlenmeni bekledi. Bari şu çocuk olmasaydı, yine de umut vardı ama çocuk... Öfkelendiği, çaresiz kaldığı, istediği hedefe ulaşamadığı zamanlar kadının silahının belden aşağı vurmak, karşısındakini acıtmak olduğunu bilirdi. Annesini bu huyundan nefret ederdi. Acıtmak istiyorsa tamam, hodri meydan, karşılıklı acıtalım birbirimizi diye düşündü. Eskiden genç kızlığında olsa bağırır, çağırır, üste çıkardı. Ama kocası ve çocuğuyla birlikte annesinin küçük evini paylaşmak zorunda kaldıklarından beri sesi artık eskisi kadar gür çıkmıyor, evdeki dengeleri gözetmek, huzuru hiç değilse görünüşte kurtarmak için çoğu zaman susuyordu. Arın'ın ailesi oğullarının benimle evlenmesini istemediler anne dedi. Ailelerimizin denk olmadığını, ailelerine uygun bir gelin olmadığımı, örneğin seni kendi muhitlerinde dünürleri olarak takdim edemeyeceklerini düşünüyorlardı. Öldürücü darbeyi hiç oyalanmadan, vakit geçirmeden yekten vurmuştu ve yaptığından büyük bir keyif alıyordu. Şimdi haklı çıkmak için uyduruyorsun bunları. Hiçbirine inanmıyorum. Arın bazen seni aradığında telefonu ben çıkardım. Öyle kibar, öyle beyefendi konuşurdu ki. Hiçbir şey uydurmuyorum. Aksine üzülme diye bir sürü şeyi anlatmıyorum sana. Yıllar önce Arın'ın annesi kendi söyledi bana. Arın'ın kariyerde yükselmesi için iyi bir evlilik yapması gerektiğini, bunun önünde engel olmamamı istedi. Görüyorsunuz Valide Hanım. Sıradan ilkokul öğretmenlerinin kızları sizin sandığınız kadar makbul değiller o katlarda. Halt etmiş onlar. Biz baban ve ben... Bunca yıl köy demedik, kasaba demedik, bu memleketin çocuklarını okutmak için çabaladık. Adam namusuyla yaşamak, memlekete borcunu ödemek için kendini feda etti. 45'ine varmadan öldü. Sen de halt etmişsin. Ne demek sıradan ilkokul öğretmenleri? Öğretmenler bu milletin göz bebeğiydi. İrfan ordusuydu. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin temel taşlarıydı öğretmenler. Hepiniz taat etmişsiniz. Burnunu çeke çeke yüksek sesle ağlamaya başladı. Hiç değilse bu konuyu bir daha açmaz, bu muhabbet burada biter diye düşünüp keyiflendi. Annesinin hırsından ağlaması yüreğine iyi gelmişti. Kadının kafasının içindeki o küçücük dünyadan, doğruluğunu asla tartışmadığı kaskatı değerlerden, öğretmen hanım tavrından, peki ben kimim, nereden çıktım sorusunu sormadan işçiyi, köylüyü, halkı küçümseyişinden, zenginlik, güç, iktidar karşısındaki ezikliğinden ve hayranlığından, çocukluğundan beri annesinde görüp de nefret ettiği bütün bu şeylerden öç almaya çalıştığını hissediyor ve zaferinin tadını çıkarıyordu. Kadın burnunu çeke çeke söyleniyordu hala. Zaten o Muratlar Demokrat Partiliydi değil mi? Amcası yasalaya falan götürülmüştü. Hep söylerim. Ayaklar başı oldu. Öğretmen kızlarını beğenmiyorlarmış. Kıçımın kenarları. Üstelik sen nasıl yetiştirildin? En iyi okullarda okuttuk. Hiçbir şeyini eksik etmemeye çalıştık. Saçımı süpürge ettim ben sizin için. Bak kardeşine, insanı biraz da içinde olmalı. Armudun sapı, üzümün çöpü diyerek iyi bir evliliği tepmedi o senin gibi. Altında arabası, evinde hizmetçisi, ferah fahur yaşıyor. Sen kimseleri beğenmeyip bula bula kimi buldun? Yok öğretim üyesiymiş, yok bilgiliymiş, önü sonu bir komünist işte. Üstelik de sende bu kafa varken Ömer olmasaydı işçi Mehmet olacaktı. Kabahati öğretmen ananda babanda bulacağına kendi kafanda ara. Öfkesini gözyaşlarından çıkaran annesine acıdı. Ne de olsa onun kızıyım. Ben de onun kadar acımasızım. Domuzun tekiyim diye düşünüp kendinden utandı. Yeteri kadar acıtmıştı işte. İçine utançla pişmanlık karışım bir duygu yayıldı. Ağlayan kadının yüreğine biraz merhem sürmeye çalıştı. Boş ver, aldırma anne. Bak ne güzel bir torunun oldu. Üstelik işler fena gitmiyor. Yakında rahatlayacağımızı sanıyorum. Ömer'in kaçak dolaşması gerekmeyecek. Seçimler yapılabilecek, normal işleyişe geçilecek gibi görünüyor. Boş ver Arın Murat'ı, çıkar aklından. O işin olmayacağı daha baştan belliydi. Yerde emekleyen bebeği sevgiyle kucağına aldı. Umut bebek daha güzel günler görecek. Boşuna umut koymadı kadını. Eğer biz o dünyayı kırmayı başarabilirsek, umut bebek insanların sınıflarına göre ayrılmadıkları, işçi çocuğumu, öğretmen çocuğumu, vekil çocuğumu kimsenin sormadığı, herkesin eşit olduğu aydınlık, barışçı bir dünyada yaşayacak. Dalıp gitmiş, odanın kapısının açılmasıyla irkilip kendine geliyor. Üniformalı bir polis memurunun getirdiği teşhis tutanağını okurken, kendi kendine konuşur gibi hafif bir sesle, ''Ama neden ben?'' diye fısıldıyor. Siz Madam Öztürk, siz çünkü Monsieur Murat dün sabah öğleden sonraki toplantıdan önce gazeteden sizi aradı ve sizinle konuştu. Bir an şaşırıp duraksıyor. Başka bildikleri var mı? Geceyi biliyorlar mı? Söylemeli mi? Sonra hemen kendini toparlıyor. Bu neyi gösterir ki? Önemli bir günlük gazetenin dış haberler seksiyonundaki tek Türk asıllı redaktörüm ben. Yapılacak toplantının Fransız kamuoyunda yankı bulması için benden yararlanmak istemesi doğal değil mi? Adamın yüzündeki ifadeyi çözmeye çalışıyor. Kuşkulu mu? Alaycı mı, ilgisiz mi anlayamıyor. Gece birlikte yemek yediğimizi söylemeli miyim? O sormazsa hayır. Ya biliyorlarsa ya sorarlarsa bir iş yemeği olduğunu söylerim. Cinayet gece yarısından sonra işlenmiş. Sorbonne'un hemen karşısında Rue de Ecole'ün köşesinde arkadan sıkılan tek kurşunla öldürülmüş. Bir aşk cinayetine benzemiyor. Profesyonelce bir iş. Sizce o saatte orada ne işi vardı? Rue de Ecole, Bulvar Saint-Michel'e açılırdı. Eski Paris evlerinden birinin tavan arasındaki iki gözlü küçücük stüdyo, o yıllarda Paris'te öğrencilikten değil mi, akla ne gelirse oydu. 68 baharının izleri canlıydı. Dalga henüz geri çekilmemiş, henüz coşku ve umut yerini hayal kırıklığına, yenilginin buruk yüzüne bırakmamıştı. Yıllar önce Rue de Ecole'deki stüdyoya ilk gelişini en ince ayrıntılarına kadar hatırlıyor. Kötü belleğim yüzünden olayları, insanları, adları işkencede bile hatırlayamadığım için konuşmayan, bilgi vermeyen, bu yüzden de kahraman sanılan ben, kokulardan, renklere, sözcüklerden bakışlara, eşyadan ışığa kadar her şeyi hatırlıyorum. O güne dair her şeyi. Ona dair her şeyi. Sokağa Saint-Michel tarafından giriyor, sağ köşede o küçücük, karanlık mahalle bakkalı. İlk kez alışveriş yapmak için girdiğinde en özenli Fransızcasıyla bir paket çay verir misiniz lütfen dediğinde nemrut ve alaycı bir sesle çok edebi bir Fransızca ama hangi çeşit çay madam diye dalga geçmesini hiç unutmadığı yabancı düşmanı aksi kadın. O yıllarda Türkiye'de sadece tek tür çay bilirdik. Çay dedin mi sevimsiz karton kutucuklardaki Rize çayı gelirdi akla. Yoksul Türkiye'nin burnunu hep havada tutmaya çalışan ezik çocuğu. Nasıl da utanmıştım. Bakkalın yanında bagetlerinin tazeliğini ve kruvasanlarının lezzetini bir daha en ünlü otellerde bile bulamayacağı Brasserie de Ecole, bitişiğindeki o küçük semt oteli, Sorbonne'un burnunun dibindeki bu öğrenci semtinde yabancı öğrencilerin odalarını paylaştıkları daha çok pansiyon görünümündeki külüstür sığınak. Ev otelin hemen karşısında olmalı. Giriş kapısının üstüne iliştirilmiş, çevresi ince beyaz çiçek motifleriyle süslü lacivert fayans levhanın üzerindeki numarayı okuyor. 28. Kapı yarı açık. Hafifçe itip içeri süzülüyor. Önce yüksek tavandan sarkan çıplak bir ampulün soluk sarı ışığında sol yandaki tahta merdiveni görüyor. Sonra o ağır koku. Yanmış yağ, kedi siciği, çürümüş çiçek ve bebek pudrası. Bir şey mi istemiştiniz? Çelimsiz, hafif kambur, sarı siyah yüzlü adam merdivenin arkasından ilk anda fark etmediği bir kapıdan çıkıp karşısına dikiliyor. Monseigneur Murat'ı aramıştım. Fırat'ı Fransızca Mürü olarak telaffuz ediyor. Merdivenin sonunda en üst katta oturuyor diyor adam. Sonra duyuramayacağını bile bile bağırıyor. Monseigneur Murat, visit. Genç kız elindeki zevksiz ve ağır bavulu merdivenin yanına bırakıyor. Monseigneur Murat'ın memleketinden mi geliyorsunuz? Türkiye'den mi? Evet. Kardeşi misiniz? Hayır, arkadaşıyım. Sizi bekliyor muydu? Evet, sanırım. Fransızca kötü konuşmuyorsunuz. Fransız okulunda okudum. İyi, valizinizi yukarı çıkarmamı ister misiniz? Hayır, ben burada kalıp kalmayacağımı henüz bilmiyorum. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz kendi sesini duyup panikliyor. Arın doktora tezini yöneten profesörle çok önemli bir görüşmesi olduğu için havaalanına yetişemeyeceğini, evde bekleyeceğini söylemişti telefonda. Bir taksiye atla gel demişti. Taksiye atlayamazdı. Yanında fazla para yoktu. Burslu bankaya yatırılana kadar olan parasını çok dikkatli kullanmak zorundaydı. Elindeki Paris planına göre önce otobüs, sonra metro, sonra da ağır bavulunu sürükleyerek birkaç yüz metre yürüyüşle zorlanmadan bulmuştu adresi. Uçağın Paris'e varış saatini bildirdiğinde Arın'ın telefondaki sesi nasıldı? Heyecanlı mıydı? Sevinçli miydi? Mutluluktan uçar gibi miydi? Hayır, hiçbiri değil. Her zamanki sakin, kararlı dost ses. Ben onu bekliyor olsaydım, gözüm ne sınav ne ders görürdü. Saatinden önce koştururdum havaalanına, telefonda da sevinç çığlıklarım. Kuşku ve huzursuzluk büyüyor. Hemen geri dönsem, çok geç olmadan, dönüşsüz noktaya gelmeden gösterebilsem bu cesareti, en azından bavulunu başka bir yere, örneğin karşıdaki otele bıraksa, başka bir yere yerleşse, gel benimle kal demesini beklese, bir an ilk basamakta duraksıyor, insanın geri kalan bütün yaşamını belirleyecek karar anlarından biri. Hadi cesaret küçük bayan, çıkın hadi. Adam giriş kapısının hemen yanındaki zillerden en üsttekine basıyor. O eski binalardaki görmüş geçirmiş insan sarrafı kapıcıların her birinin insanlara hayatlar, aşklar, maceralar biçeren, hiç yayımlanmamış romanların hayalet yazarları olduğunu ülkeden ülkeye, şehirden şehire, evden eve sürüklendiği sonraki yıllarda öğrenecek. Artık çok geç. Bir kapı gıcırtıyla açılıyor. Kapıcı yine sesleniyor. Monseigneur Murat, visit. Ve bir an sonra kendini Arın'ın kollarında buluyor. Cinayet gece yarısından sonra Rue de Ecole'ün köşesinde işlenmiş mi dedi. Bu adam kesinlikle bir şeyler biliyor. Hatta belki de çok şey biliyor. Yardımcı olamayacağım için üzgünüm Monsieur Murat'ın o saatte orada ne aradığını bilmem mümkün değil. Demek oraya gitti. Orada ne aradığını yalnız ben biliyorum. Biliyorum ama size hiçbir zaman söyleyemem. Uzun yıllar önce kaybettiği bir şeyi aramaya, gençliğimizin izini sürmeye, zamanı yakalamaya gitmiştir. Bunları size söylersem bana inanmazsınız ki. Üstelik ipucu da sayılmaz bunlar. Cinayeti aydınlatmaya yaramaz. Kaç yıl oldu sesini duymayalı? Sabah gazetedeki telefonu çalıp da Büyükelçilik'ten aradıklarını bildiğinde saat 11'deki redaksiyon toplantısına girmek üzereydi. Önce bir yanlışlık olduğunu sandı. Çünkü elçilik uzun süre siyasal mülteci kimliği taşımış, Doğu ülkelerinde, Sovyetler'de, DDR'de falan bulunmuş, onlara göre komünist ve kuşkulu biriyle doğrudan ilişkiye girmekten kaçınırdı. Telefon hattındaki görevliye Fransızca olarak, "Herhalde bugünkü basın konferansı için arıyorsunuz, sizi seksiyon şefine aktarayım," dedi. Hayır Bayan Öztürk, Sayın Murat Arat ismen sizi aradılar. Bir dakika lütfen bağlıyorum. Yüreğinin tam altında saklanan o bildik kuş yine kanat çırpmaya başladı. Tıpkı 30 yıl önce küçük evdeki telefonun başında 100'e, 500'e, 1000'e kadar sayarak korku, umut ve heyecanla beklerken telefon çaldığında olduğu gibi. Kaç yıl oldu görüşmeyeli, sesini duymayalı. Arın Murat, kendisinin her zaman gelip gidenlerden farklı, özel bir konuk olduğunu, uzun yılların verdiği deneyimlerle sezmiş olan boyalı saçlı, orta yaşlı sekreter hanımın istediği numarayı bağlamasını beklerken, ülkeyle görüşmeyeli tam 4 yıl, sevişmeyeli 25 yıl geçtiğini hesapladı. 1992 sonbaharını ne zaman hatırlasa, içini kaplayan o boğucu duygunun burada bile peşini bırakmamasına şaştı. Bir an, zahmet etmeyin, başka zaman ararız. Görüşmeyi iptal edin demeyi düşündüyse de kararsızlığından ve korkaklığından utanıp vazgeçti. Bütün bunların anlamsızlığını bile bile kendini ülkeye öfkelenirken yakaladı. Ülküyü arayanın kendisi olduğunu, görüşmek, buluşmak için ondan hiçbir istek gelmediğini ve eğer kendisi aramasa, onun asla böyle bir görüşmeyi zorlamayacağını, hatta öğleden sonraki basın toplantısında gazeteci olarak bile katılmayacağını çok iyi biliyor, yine de ona kızıyordu. Çünkü kırışmaz, buruşmaz, ilkeli, kararlı, ikircimsiz ve ödünsüz. Arın Murat resmindeki garip gölge. İlk gençliğinden beri özenle çizdiği kendi portresindeki uyumsuz renkti o. Neresinden bakarsan bak, yanlış olan o portrede yer almaması gereken ama kendi başına muhteşem ve göz alıcı bir renk. Ergovani bir mor ya da bir kor kırmızısı. Arın Murat renklerle düşünmeyi severdi. 16'sında ondan hiç beklenmeyecek bir fanteziyle ressam olmayı düşlemişti. Babasına kalsa liseyi bitirdikten sonra Paris'te resim eğitimi görebilirdi pekala. Ama en az 5 göbekten tüccar olmakla övünen ticaret geçmişlerini Osmanlı Sarayı'nın yemişi başılığına dayandırmaktan hoşlanan, Cumhuriyet döneminin ilk özel değirmenlerini ve hazır gıda imalathanelerini kurmakla övünen baba soyunun, hele de babasının ve amcasının sanata yatkınlıkları olmasa bile özlemleri vardı. Karısının olay çıkarmayacağını, evde tatsız kavgalar olmayacağını bilse, babası parasının bir bölümünü emlak ve antika eşya yerine tablolara, heykelciklere, sanat eserlerine yatırabilirdi. Üstelik de daha 1950'lerde 60'larda resim koleksiyonculuğunun İstanbul burjuvasisi arasında henüz moda olmadığı bir dönemde. Paris'te resim eğitimi düşüncesiyle anneye açıldığında önce bir şaka, sonra da bir iki gün sinir ilacı alarak yataklara düşülecek bir felaket olarak karşılanmış, bir daha da lafı edilmemişti. İstediği kadar Paris'te annesinin tabiriyle ulumu siyasiye okumuş olsun, aslında bu tahsil sadece 2 yıl sürmüş bir Paris kaçamağından ibaretti. İstediği kadar refah ve para içinde yüzdürsün, önünde sonunda içtimai mevki tüccar olan bir kocadan duyulan eksiklenme, olsa olsa hariciyede devlet ve siyasette üst kademelere kadar tırmanacak bir oğulla giderilebilirdi. Annesinin ne renk olduğunu düşündüğünde gül kurusuyla bej, bejle açık gri arası, soylu ama belirsiz ve kişiliksiz bir renk gelirdi aklına. Kadını hiç sevmeyen, paşa soyuyla da dalgasını geçen amcası, o bohem özlemli güzel adam, kızdığı bir gün ananın osuruk rengidir demişti. Onun soyunun rengi devletin rengidir. Devletin renginin ne olduğu ise hiç fark etmez onlar için. Osmanlı yeşili de olabilir, halk fırkası kırmızısı da, ordu hakisi de. Amcası bütün ailesi halk fırkası geneliğine bağlı, karısından çekinmese babası da yasa adaya girecek kadar koyu demokrattı. Amcan ne renk diye sorsalar beyaz bir fon üstünde neşeli, alacalı bulacalı bir renk cümbüşü derdi. Babasının ise rengi yoktu. Peki ben ne rengim? Herkese ayrı renkte göstereceğim bir tabloda hangi renge boyardım kendimi? Arın Murat için bu sorunun cevabı asil bir gri tondu. Ve Ülkü'nün bu griden hiç hoşlanmadığını, elinden gelse onun mora, turuncuya, hiç değilse mehtaplı gecelerin parlak lacivertine boyayacağını biliyordu. Ülkü'nün çalıştığı gazetenin numarasını arayan sekreter hanıma, ''Bayan Öztürk'ü bulursanız lütfen içeri odaya, bana bağlayın. Kendileri yoksa not bırakın, öğleden sonraki basın toplantısından önce beni aramalarını sağlayın.'' dedi. Bugün bir tuhaflığı vardı. Kendini tanımakta güçlük çekiyordu. Ülkü'yü hayatından çıkarmış olsa da gerçekten hayatıma sokmuş muydum ki onu? Yüreğinden ve bedeninden bütünüyle söküp atmadığını biliyordu. Kimse fark etmese de kendine yakıştırdığı gri tenin soluk ve yıkıcı bir ton değil de parlak ve derin bir gri olmasını sağlayan görünmez ışıktı Ülkü. Hayatının hep yukarıya doğru tırmanan pürüzsüz, dümdüz çizgisini ele vermediği bunalımlarında, kendi kendinden öylesiye sıkıldığı zamanlarda ben böyle güzel bir şey yaşamıştım diyebileceği bir duygu sadece kendine sakladığı, kendini sevmesini sağlayan bir sırdı. Bir suç ortaklığıydı belki de ama aradan geçen 25 yıl boyunca bu duyguyu birlikte yaşanan somut bir gerçekliğe dönüştürmeyi hiç düşünmemişti. Bulundukları yerler, karşılıklı konumları, 25 yılın insanları savurduğu iklimler düşünülürse Arın Murat'ın aklının ucundan bile geçirmeyeceği bir şeydi bu. Ama şimdi 25 yıl önce ayrıldığı kadını yeniden görmek kendisini de Ülkü'den bir saplantıya dönüşmüştü. Sanki Ülkü yeniden bulursa bir eşiği atlayacak, arkasında ne olduğunu bilmediği bir duvarın öte yanına geçecek, kurtulacaktı. Yorgundu, kafasının içinde ne olduğunu tam çözemediği, bir düzene koyup anlaşılır biçimde ifade edemediği, huzursuzluk hatta suçluluk duygusu veren bir sorular yumağı vardı. Ve sanki Ülkü bu yumağı bir zamanlar ona kalın yün kazaklar örerken dolaşan yün yumaklarını bir ucundan tutup nasıl sabırla çözüyorsa öyle çözecekmiş gibi geliyordu. Elçilikte kendine ayrılan Suit, gündelik işlerde kullanılan odalardan farklı bir bölümde Paris'in göbeğindeki bu eski ve görkemli binanın fazla kullanılmayan bir kanadındaydı. Klasik stilde ama özensiz döşenmişti. Binanın bu kanadına istenirse ana kapıya uğramadan yandaki küçük kapıdan girilebileceğini, o kapıda da yeterli güvenlik bulunduğunu söylemişlerdi. Rahat edebilmesi, çalışmalarını huzur içinde sürdürebilmesi için kendisine bu bölümün tahsis edildiğinin altı çizilmişti. Mesleki alışkanlıklarıyla eşyaları, duvarları, duvarlara asılı tabloların arkasını kontrol etmeyi düşündü. İki büyük pencerenin arasına yerleştirilmiş kitapların raflarının birinden gelişi güzel birkaç kitap alıp arkada ne olduğuna baktı. Ne olabilirdi ki? Tabii masif ahşap, arkasında da duvar vardı. Kendi kendine güldü. Dinleme aygıtının ya da gizli kameranın böyle amatörce aranmayacağını biliyordu. Ne aradığından da fazla emin değildi zaten. İçinde giderek büyüyen huzursuzluğa bir anlam veremeden Louis 15 çalışma masasının başına oturup konferans notlarını çıkardı. Türkiye'de demokrasi sorunlarında çözüme doğru. Böyle bir çözümün varlığına inandığım dönemlerde güzel anlatıyordum. Başkalarını da inandırabiliyordum. Oysa şimdi bir takım boş kalıpların ötesinde söyleyecek sözüm yok. Neden bu türden görevlileri hala ona vermeyi sürdürdüklerini, neden hala o ünvanda, o işte, o konumda tuttuklarını düşündü. Devlet içindeki dengeleri gözetmek için mi, devletin şahinleriyle güvercinlerinin kapışmasında koz olarak kullanmak için mi, çok şey bildiği için mi? Arın Murat çok şey bilmenin mutlak sadakat ve inanç gerektirdiğini yoksa tehlikeli olduğunu öğrenmişti. Soruları çeşitlendirdikçe huzursuzluğunun nedeni gibi ülküyü mutlaka görmek, onunla konuşmak isteğinin nedeni de bilinçaltının sisleri arasından yavaş yavaş çıkıp belirginleşiyordu. 25 yıldır önüne çıkan bütün engelleri, ülkü de bu engellerden biriydi, adım adım aşarak yük olabilecek her şeyi, ülkü de böyle büyüktü, hiç düşünmeden ardında bırakarak emin adımlarla tırmandığı, sağlamlığından hiç kuşku duymadığı merdivene bir süredir güveni kalmamıştı. Birdenbire değil, yavaş yavaş, damla damla birikmişti kuşku. Kişilerin zaaflarından kaynaklanan ufak tefek kusurlar dışında yönetim çarkının işleyişine, iktidar mekanizmasına, devlet aygıtına mutlak güven duyduğu, daha doğrusu bu gibi konuları hiç sorgulamadığı dönemler uzakta kalmıştı. Kendini hariciye merdivenlerinden tırmanarak çok daha önemli görevlere, iktidarın tepelerini hazırladığı günlerde ne kadar saf olduğunu şu son zamanlarda sık sık düşünüyordu. Çocukluk arkadaşı, belki de tek arkadaşı Cem. Senin de 68 kuşağının olduğunu düşündükçe anlamakta büsbütün güçlük çekiyorum, demişti bir gün. O günlerde bizim çevrelerde genç olup da sola bulaşmayan senden başka kimse kalmamıştı neredeyse. Yoksul Anadolu çocukları ülke ocaklarına, faşist harekete katılırlardı. Orta sınıf gençler az da olsa işçi kökenliler sosyalist partilere, sendikalara, sonraları da silahlı külahlı işlere, gerilla eylemlerine falan karışırlarken bizim gibi zengin aile çocukları da en azından Mao'culara, aydınlık çevresine falan yanaşırlardı. İyi aile çocuğu olmaktan duyduğumuz kompleksle en ilkel köylük sosyalizmine kapılan anlarımız da az değildi. Az Pol Çot çıkmamıştı bizim kuşaktan. Hatırlarsın, bir ara ben bile kıyısından köşesinden de olsa girmiştim bu işlere. Sense hiç oralı olmamıştın. Bırak Türkiye'yi, 68 Fransız'ı bile değiştirememişti seni. Olup bitenleri bir hakem gibi dışarıdan izliyordun ve bizleri yargılıyordun. Bu yüzden aramıza soğukluk bile girmişti. Hatırla. Ama yiğidin hakkını yiğide. Sen haklı çıktın galiba. Haklı mı çıktım? Ne savunmuştum? Ne önermiştim? Ne için savaşmıştım da? Haklı çıktım. Savaş meydanından cesetlerin üstüne basarak kaçmak, sellerin önünden yıkıntıların üstüne yükselerek kurtulmak mı haklı çıkmak? İktidar sen ve güçlüysen haklı çıkarsın. Kendini de haklı sanırsın. Haklılığından kuşkuya kapılırsan gücünü ve iktidarı kaybedersin. Bu kadar basit işte. İktidar oyununda haklı haksız, doğru yanlış, iyi kötü, ahlaklı ahlaksız ikilemlerine yer olmadığını, iktidarın kendine özgü etiğinin tanımını iktidara sahip olmakta bulduğunu, amacın araçları haklı kıldığını öğrenmiş ve ilki olarak benimsemişti. İnsanın içinin kolay kolay kaldırmadığı, midesini bulandıran, kafasını karıştıran işler olur bazen. Amaca varmak için gerekliyse içine sindirirsin. Kaba bir makyabalizmden ibaret değildir bu. Bazen yaptıkların, kendi ahlaki değerlerinle bile göz yumamayacağın, içine sindiremeyeceğin kadar çelişir. O zaman amacın yüceliğini, kutsallığını, en azından gerekliliğini düşünürsün ve bağrına taş basıp yoluna devam edersin. Arın Murat böyle karar anlarını önce kendisiyle mücadele ettiği, sonra içine sindirip katıldığı, imzaladığı, uyguladığı kararları hatırlıyordu. Atılan adım amaca yaklaştırdıysa, başarılı olduysa pişmanlık duymamıştı. Aksine kendine güveni artmış, bireysel ahlak sınırlarını aşabildiği, ayrıntıları bütüne feda etmekte ikircimli davranmadığı için kendisiyle gurur duymuştu. Ta ki Hikmet-i Devlet lafını gençliğinde dayısından işitmişti ilk kez. Sonraki yıllarda Paris'te doktora çalışması yaparken hararetli tartışmaların yaşandığı bir seminerde raison d'état'ın, deyimin Fransızcası buydu, siyaset etiği açısından geçerliliğini ele almışlardı. O tartışmada yönetebilmek için gündelik yaşamdaki etik kavramından farklı bir etiğe ihtiyaç olduğunu savunurken, Fransızca'daki raison sözcüğünün akıl, gerekçe, hak gibi çok anlamlığından yararlanan ünlü bir sözü, kalbin, aklın tanımadığı gerekçeleri vardır sözünü anımsatarak, devletin kalbin tanımadığı gerekçeleri vardır demişti. 68 sonrası Paris'inin devrimci üniversite ortamında öğrencilerden homurtu yükselirken profesörün zeki bir kelime oyunu ne yazık ki doğru ama tehlikeli bir görüş dediğini hatırlıyordu. Annesinin seçkinciliğinin ve aristokrat özlemlerinin duvarlara asılı yağlı boya tablolardan etrafı çatık kaşlarla seyreden Müşir Ahmet Sabit Paşa'nın Yeniköy'deki yalıya gizlenmiş ruhunun daha Cumhuriyet öncesinden başlayarak devlet kucağındaki gelişip serpilmiş milli burjuvanın tüm siyasal içgüdülerini taşıyan baba soyunun çok sevdiği liberal demokrat ve ehil keyif amcasının meydana getirdikleri karışımın doğal bir sonucuydu o. Sonraki yıllarda kendine biçilmiş kariyerin, bu annesinin kullanmayı pek sevdiği bir sözcüktü, basamaklarını tek tek tırmanırken sezgisel olarak devletin çıkarlarını korumanın, onlarla kendi çıkarlarını özdeşleştirmenin zirveye doğru tırmanışını kolaylaştırdığını fark etmişti. Devlet düşmanları edebiyatını her zaman ilkel bulup bu türden slogancı ve kof kavramlara itibar etmediyse de tarafını en baştan seçmiş, kirlenmeden devlete hizmet edebileceğine, böylece devletin de eğer gerek varsa arındırılabileceğine inanmıştı. Ta ki birkaç yıl önce iş için Ankara'dan İstanbul'a geldiği bir günün akşamında Cem'in Kandilli sırtlarındaki villasının terasında oturmuş Boğaz'a karşı içkilerini yudumlarlarken söz yine siyasete gelmişti. İster siyasal, ister parasal olsun, iktidar kirletir aziz dostum demişti Cem. Toyluk dönemlerimdeki solculuğumdan kalan tek doğru bu. Hangimiz kirlenmedim derse yalan söyler. Mesela beni al ele. Evet, ailemin hali vakti yerindeydi. Tanınmış, saygın bir aileydi. Ama bugün benim içinde yüzdüğüm servete sahip değillerdi. Nasıl yaptım ben bu serveti? Dişimden tırnağımdan artırarak mı? Hadi canım sen de. Yanlış anlama. Hayali ihracata, uyuşturucu işine, mafya ilişkilerine falan girmedim. Bunu yapanlar çok ama bana göre değil. Yine de ihaleleri, kredileri falan biraz karıştırırsan demin söylediklerime hak verirsin. Sana gelince devlette bulunduğun noktaya kadar gelebilmek suç ortaklığı gerektirir. Sakın yanlış anlayıp alınmaya kalkma. 12 Eylül dönemini, 1980'lerden sonra olup bitenleri, son 2 yıldır yaşadıklarımızı, Doğu meselesini, Ermeni meselesini, ölenleri, kalanları, ortadan kaldırılanları falan bir düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın. Cem'in ne demek istediğini tabii anlamış. Tartışmaya girmemiş, susmuştu. Sonraki günlerde o konuşmayı hatırlayıp hiç düşünmek istemediği bazı olaylarla ilgili ayrıntıları gözden geçirirken tuhaf bir huzursuzluk duygusuna kapılmıştı. Meslek hayatında ilk kez hangi kararların altında imzası bulunduğunu hatırlamaya çalışmış, sonra kendi kendine gülmüştü. Cem'in sözünü ettiği konuların belgesi, yazısı, imzası olmazdı. Onlar kişilerin ve toplumların belleğine ve yüreğine kazınır, istense de yok edilemezdi. Neyse ki yüreklerdeki ve belleklerdeki kayıtlar tehlikeli değildi. İlk kez ne zaman sezmişti derinlerde bir yerde kıpırdanan o şekilsiz, suretsiz, tanımsız yaratığın varlığını? Bir süredir dönüp dönüp bunu düşünüyordu. 1977 yılında 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda mı yoksa daha sonra hiç beklenmedik kişiler, ünlü gazeteciler, aydınlar, bilim adamları, yargıçlar birbiri ardına kurşunlandığında ve katilleri yakalamak o kadar kolayken bir türlü yakalanamadığında yakalananlar sıkı yönetim bölgelerinden bile ellerini kollarını sallayarak kaçtıklarında mı? Görünürde sağcılarla solcular, devrimcilerle ülkücüler çatışıyor, birbirlerini öldürüyorlardı. Zamanın başbakanı, bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz diyor, devlete yardımcı güçlerden söz ediyordu. Sokak ortasında işlenen cinayetler evlere, dükkanlara, okullara, gecekondu semtlerinin kahvelerine taşınıp kanlı katliama dönüştüğünde sağ veya sol, cinayet hangi örgütün üstünde kalırsa kalsın, yöntemlerin aynı olduğunu fark etmişti. Belki de ilk o zaman belirmişti sorular. O sıralarda henüz dış işlerindeydi. Yurt dışına çıktığında rahat bir nefes almış, bir süre sorularını da kuşkularını unutmuştu. Onlarla ilk dirsek teması, ilk dolaylı karşılaşma yurt dışındayken gerçekleşmişti. Mitçi dayısı kanalıyla geliyorlardı. İstekleri ise çok basitti. Varlıklarını bilmesi, tanıması. Kimlikleri hiç önemli değildi. Her an değiştirilebilirler, ortadan yok olabilirlerdi. Üstlerinin de dolaylı ve kendilerini asla bağlamayan yollardan destekledikleri bu gevşek ilişkilerin anlamını o zamanlar kavrayamadığını söylemek yalan olacaktı. Çarkın içinden biri ilişkiler ağının nerelerden dolaşıp nerelere vardığını tahmin edebilirdi. Kendisinden önemli görevler bekleniyor, ilk yoklamalar yapılıyordu. O zamanlar bunu hak ettiği güvenin bir işareti saymış, devletin derinliklerinde kıpırdanan ahtapotun doğasıyla fazla ilgilenmemişti. Namussuzluğa, riyakarlığa gerek yok diye düşündü. Ta o zamandan beri seziyordum. Sezmek de ne söz, biliyordum. Devletin kendini koruma refleksini zayıflatmak değil, güçlendirmekti benim işim. 1982'de merkeze çağrılıp özel bir göreve atandığında benzerlerinin pek çoğu gibi askeri rejimlerden nefret etse de rejimin sivilleşmesi ve demokrasiye dönüş için kolları sıvamıştı. Hiç değilse kendine karşı açık sözlü ol Arın Murat. Gerçekten de bu muydu istediğin, yoksa iktidar çarkını döndüren tarafla merdivenin üst basamaklarında olmak mı? Temiz bir topluma ulaşmak için yolların temizlenmesi gerektiğini, yolları temizlemek içinse bazı kirli işlerin zorunlu olduğuna, amacın araçları haklı kıldığına bir kez daha inandırmıştı kendini. Özellikle diplomatlara yönelen Ermeni terörünün az meslektaşı yaşamını yitirmemişti onların kurşunlarıyla. Türkiye'deki sol terör örgütlerinin, PKK'nın lojistik desteklerinin kökü başka nasıl kurtulabilirdi? Sekreterin telefonu bağlaması neden bu kadar uzadı? Aramam yanlıştı diye düşündü. Gizli ve kötü bir şey yapmaya hazırlanan küçük bir çocuk gibi huzursuzlandı. Belki de ülke yerinde yoktur. Bir an umuda kapıldı. Düzenin bozulmayacağı, suların alışılmış, bildik yataklarında sakin ağacı umuduna. Sonra bu kararsız, kuşkulu ruh halinden utandı. O günkü toplantı için saygın bir Fransız gazetesinin haber seksiyonunda çalışan bir Türk'le konuşmak istemesinden daha doğal ne olabilirdi? İşkilli büzük dingiller derdi küfürbaz amcası. Yine ilk kez amcasından duyduğu kuyruğu boklu kedi sözü geldi aklına. Kuyruğu boklu kedi deyimi ülküyü çağrıştırdığı için utandı. Yine de 12 Mart'ta işkence görmüş, tutuklanmış, 12 Eylül'de ise fotoğraflı afişlerle aranmış bir kadın o. Çok iyi bildiği devlet arşivlerinde komünist militan Kazım Amasyalı Kodallı Ömer Ulaş'ın nikahlı karısı gibi notlarla cepheden, profilden kendine hiç benzemeyen suçlu fotoğraflarıyla yer alan bir kadın. 80 sonrasında yurt dışına kaçmış, Avrupa'da, Doğu Almanya'da, Sovyetler'de dolaşmış, Avrupa'da 12 Eylül rejimi aleyhine yürütülen sol propagandada aktif olarak çalışmış, Türkiye'yi 1991'deki Özal affından veya düzenlemesinden bir yıl sonra ve bir hücre evinde polisle çatışmada öldürülen oğlunun cesedini teslim almak için gelmiş bir kadın. Ülkünün tozlu arşiv raflarında yer alan kabarık dosyasının özeti bu. Oysa o, gençlik yıllarımın tutkusu, sevgilim, kadınım, bit arşivlerindeki notlardan, fotoğraflardan, bilgilerden ülkeye nasıl varılabilir? Ne ilgisi var onun orada yazılanlarla, dosyadaki bilgiler ve belgeler arasında gözü altındayken kendi el yazısıyla yazdığı o içten de güzel özgeçmişten, bir de bu cinayetin 1992 sonbaharında işlendiğinden başka gerçek olan, doğru olan ne var ki? Cinayet 1992 sonbaharında işlenmişti. Bir hücre evi baskınıydı. Sol örgütlerin, bir kısım basının, devlet düşmanlarının, insan hakları derneklerinin, demokratik çevrelerin yargısız infaz adına verdikleri olaylardan biri. Seçimlerden sonra oluşan koalisyon hükümeti 12 Eylül rejiminden bütünüyle çıkabileceği, demokratik bir düzene geçilebileceği umudu doğurmuştu. 12 Eylül'de Cuntacı generallerin zincir bozana postaladıkları 40 yılın demireli bile yaşadıkları üstüne düşünmüş olmalı ki saydamlıktan, demokrasiden, insan haklarından söz eder olmuştu. Demir perde yıkılmış, kapitalist batının el üstünde tuttuğu Gorbaçov'un tüm dünyada estirdiği glasnost ve perestroika, saydamlık ve yeniden yapılanma rüzgarları Türkiye'ye kadar varmış. Doğuda PKK ile taktik ve geçici de olsa bir ateşkes dönemine girilmişti. Bir sürü dış pürüz çözülme yolundaydı. Demokrasi ve istikrarı sağlama sürecinin başarıya ulaşabilmesi için büyük kentlerin, özellikle İstanbul'un doğudan, güneydoğudan, Orta Anadolu'dan dalga dalga gelen göçlerle oluşmuş varoşlarında filizlerini boyatan sol terörist örgütlenmelerin kökünün kazılması, ciddiye alınabilecek birkaç silahlı örgütün doğudaki ayrılıkçı hareketle bağlantıya girmesinin engellenmesi gerekiyordu. Devletin ve ülkenin uzun vadeli çıkarları için işi fazla inceltmeden bu örgütlenmelerin lider kadrolarının yok edilmesi zorunluydu. Bu bir karardır. Tıpkı bir savaş ilanı gibi ne yapılması gerektiğini birileri planlar ve önerir, birileri uygulama kararını verir ve onaylar, birileri de uygular. Arın Murat planlayan ve önerenlerin safında olmuştu çoğunlukla. Bu safta oldun mu yüreğin kararsa da ellerin temiz kalır. Lider kadroları etkisizleştirilmeli diye önerirsin. Hatta ne pahasına olursa olsun etkisizleştirilmeli diye pekiştirirsin öneriyi. Üç kuruşla satın alınan adi katillerden, ilkel cellatlardan, vahşi işkencecilerden iğrenirsin. Planlayanlar, önerenler, karar verenler olmasa uygulayıcılara iş düşmeyeceğini hatırladığında ben poştun tekiyim demezsin. Hikmeti devlet uğruna bir fedakarlık daha yaptığını düşünürsün. Yüzlerce insanın ölümünü engelleyebilmek için birkaç can. Şerefli ve cesur bir karar. Ellerin kirlenmemiştir, öyle sanırsın. Ellerim temiz mi gerçekten? Planın özü basitti. Batı'da, başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde silahlı sol radikal grupların, terör örgütlerinin lider kadrolarının etkisizleştirilmesi, Güneydoğu'da askerin cephesi, orduya ve ordunun denetimindeki paramiliter güçlerin havale ve ihale edilmiş Kürt hareketinin lojistik desteklerinin kurutulması, hareketin etkisizleştirilmesi. İmha terimini hiç kullanmadım ben. Çünkü her işte zarafete önem verirdim. Etkisizleştirilmesi, denetim altına alınması, bağlarının kesilmesi gibi anlatımları yeğledim. Çünkü ben kendini acıtmaya, kendine karşı alabildiğine gaddar olmaya, kendini acıtarak arınmaya ihtiyacı vardı. Çünkü ben sinsi ve ödlek bir hanım evladıyım. İstanbul'daki hücrevi operasyonlarının tam başarı kazandığı ve örgütün çökertildiği haberini getirdiklerinde yurt içinden ve yurt dışından gelecek tepkileri nasıl karşılayacaklarını düşünüyordu. Yine yargısız infaz çığlıkları saracaktı dört bir yanı. Özellikle Avrupa kamuoyunu yatıştırma işi yine kendine düşecekti. Çok gizli koduyla gelmiş operasyon raporunu okurken ölenlerden birinin adı dikkatini çekti. Umut Murat Ulaş. Hiç yabancı olmayan bir ad. Belleğini zorlamaya çalıştı. Birden yerinden fırladı. Belki de yanılıyorum. İnşallah yanılıyorumdur. Ellerinin titremesine hakim olmaya çalışarak gizli arşiv bölümünün numarasını çevirdi. Ülkü Öztürk Ulaş'ın dosyasını ve bu adla bağlantılı diğer dosyaları çok acele istedi. Ülkü'nün dosyasına daha önce de baktığını hatırladı. 12 Eylül darbesinin hemen ardından Ankara sokaklarına yapıştırılmış arananlar afişlerinde kendisine hiç benzemeyen kötü bir fotoğrafını görmüş ve duraksamıştı. Fotoğrafın altında Ülkü Öztürk Ulaş yazılıydı. İçinden geçen ilk şey çocukça bir duygu olmuştu. Afişi duvardan söküp atmak, yırtmak, başkalarının görmesini engellemek. O yıllarda henüz dışişlerinde görevliydi. MIT'in arşivindeki bir dosyaya ulaşması normal koşullarda olanaklı değildi. Özel olarak istemesi de yakışık almazdı. Ancak bir süre sonra yurt dışına çıkıp çeşitli ülkelere sığınan solcuların izlenmesi gündeme geldiğinde dosyaları önünde bulmuştu. Ülkü'nün halen Leipzig'teki merkezde görevli Ömer Ulaş ile evli olduğunu, Umut Murat Ulaş adlı bir oğulları bulunduğunu dosyadan öğrenmişti. Sokaktaki afişi nasıl yırtmak istediyse Ülkü'nün dosyasında yok etme geçmişti içinden. Oysa 12 Mart'ta tutuklandığında ona yardım etmek için parmağımı bile kıpırdatmamıştım. İçinde kötü bir suçluluk ve pişmanlık duygusuyla hatırladı. 1971 baharında sıcaklar erken bastırmış, yalıya erken taşınmışlardı. Annesinin Sorbon'da doktorasını tamamlayıp Türkiye'ye dönen ve hariciyeye intisaba hazırlanan oğlunu önemli kişilere tanıştırmak için düzenlediği yemeklerden, çaylardan, bir sürü protokolden bunu aldıkça kafa dinlemek için Teşvikiye'ye kaçıyor, orada kalmayı eğiliyordu. İçinde tuhaf bir boşluk vardı. Böyle olacağını hiç sanmamıştı ama Ülkü'yü özlüyordu. Sadece diri bedenini, pervasız cinselliğini, tutkulu sevişmelerini değil, sıcaklığını, doğallığını, yakınlığını. 27 Nisan sabahıydı. Uyanıp da adadaki köşkün emektar eşlikçisinden küçük hanımın 9.30 vapuruyla gittiğini, acele işi çıktığını, Arın Bey'i sonra arayacağını söylediğini öğrendiği zaman şaşırmamıştı. O gecenin son geceleri olduğunu, zaten uzatmaları oynadıklarını ikisi de biliyordu. Şaşırdığı şey ilk andaki ferahlama ve özgürleşme duygusunun günler geçtikçe yerini bir çeşit pişmanlığa, adını koyamadığı bir boşluğa ve özleme bırakmasıydı. Emektar Salih Efendi küçük hanımın gittiğini haber verirken örfi idare ilan edilmiş küçük bey demişti. Allah sonumuzu hayır etsin. 60'ta ihtilalde de örfi idare ilan etmişlerdi de rahmetli amcanız aylarca yastada da kalmıştı. 12 Mahmut sırasıyla başlayan ve babasının deyimiyle gitgide hakileşen, postallaşan hava, sükunetim ilanından sonra büsbütün ağırlaşmaya başlamıştı. Hele Mayıs ortalarında İsrail Başkonsolosu Evrom'un kaçırılıp öldürülmesinden sonra gelişen olaylar, geniş çaplı tutuklamalar, radyolardan, televizyondan okunan arananlar listeleri, ihbara davet çağrıları, insan avı birbiri ardına devreye giren, askeri mahkemeler, sokaklarda devreye gezen süngülü silahlı askerler, gece sokağa çıkma yasağı, olaylarla en küçük ilgisi olmayanlar için bile ortamı nefes alınmaz hale getiriyordu. Tam da atamasının yapılacağı bir dönemde ülkede yaşanan siyasal kargaşa bir şanssızlıktı ama Murat ailesinin 12 Mart hükümetinden Genelkurmay'a uzanan ilişkiler ağını aşamayacağı kadar büyük bir şanssızlık değildi kuşkusuz. Arı'nın yüreğinin gizli bir köşesindeki tek kara nokta derinleştirilmiş bir güvenlik soruşturması sırasında ülke ile olan ilişkisinin ortaya çıkması olasılığıydı. Ülkü eli silahlı, azılı militan değildi tabii ama üniversitedeyken sol eğilimli öğrencilere yakın durduğu, sol görüşlere sempatiyle baktığı, bunu da pervasızca açıkladığı bir gerçekti. MIT'le ilişkili olduğu, hatta teşkilatın önemli bir yerinde bulunduğu aile içinde herkesin bildiği bir sır olan dayısı, daha 12 Mart öncesinde küçük kardeşi için uyarıda bulunurken, erime dikkat edin, senin arkadaşın Cem'le pek sık görüşüyor, Cem'in Mağacılar'la ilişkisi olduğu biliniyor, başına dert açılır demişti. Cem benim ilkokuldan beri arkadaşım dedi Arın. Erim Cem'i doğduğundan beri tanır. Görüşmelerinden daha doğal ne olabilir? Ben de görüşüyorum Cem'le. Aynı şey değil. Erim'le Cem arasında arkadaş olamayacakları kadar yaş farkı var. Hem bana sorarsan şu günlerde sen de Cem'le fazla görüşmesen iyi olur. Peki benim dosyam nasıl dayı? Arın bu soruyu gülerek sanki espri olsun diye sormuştu. Temiz dedi adam soğuk ve ciddi bir sesle. En azından şimdilik. Sen işi şakaya alıyorsun ama herkesin her şeyi nefes alışına kadar biliniyor. Teşkilat giderek mükemmelleşiyor.